Ayrım 8, sayfa 101. 17 Nisan 1978'de Meryem'in 19'una bastığı yıl Mir Ekber Hayber adında bir adamın cesedi bulundu, öldürülmüştü. İki gün sonra Kabil'de büyük bir gösteri düzenlendi. Mahalledeki herkes sokaklara dökülmüş, bundan söz ediyordu. Meryem pencereden bakınca komşuların bir araya toplaştığını, kulaklarında transistörlü radyolar hararetle konuştuklarını gördü. Fariba evinin duvarına yaslanmış, Deh Mazanga yeni taşınan bir kadınla sohbet etmekteydi. Fariba gülümsüyordu. Avuçlarını şiş gebe karnına bastırmıştı. Öteki, Meryem'in adını unuttuğu kadın Fariba'dan daha büyük gösteriyordu. Saçlarının tuhaf, hafif ehlaktunumsu bir rengi vardı. Küçük bir oğlanın elinden tutmuştu. Meryem çocuğun adının Tarık olduğunu biliyordu. Çünkü kadının sokakta çocuğa seslendiğini duymuştu. Meryem ile Raşit komşularına katılmadılar. Radyodan dinlediler. 10 bin kişilik bir kalabalığın sokaklara döküldüğünü, Kabil'in devlet dairelerinin bulunduğu bölgesinde bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü, Raşit Mir Ekber Hayber'in tanınmış önemli bir komünist olduğunu, yandaşlarının bu ölümden Cumhurbaşkanı Davut'u sorumlu tuttuğunu söyledi. Bunları söylerken kıza hiç bakmadı. Son günlerde hiç bakmıyordu zaten. Meryem onun kendisiyle konuştuğundan bile emin olamıyordu. Komünist nedir diye sordu. Raşit alaylı bir homurtu saldı, kaşlarını kaldırdı. Komünistin ne olduğunu bilmiyor musun? Bu kadar basit bir şeyi herkes bilir. Dünya alemin bildiği bir şey ve senin haberin bile yok. Neden şaşırdım da anlamıyorum ya, neyse. Bacaklarını sehpanın üzerine uzattı, ayak ayak üstüne attı, ağzının içinde Karl Marksist'e inanan kişi diye gebeledi. Karl Marksist kim? Raşit iç geçirdi. Radyoda bir kadın sesi, Afgan Komünist Partisi PDPA'nın halk cephesi lideri Taraki'nin de meydanda olduğunu, göstericilere ateşli kışkırtıcı konuşmalar yaptığını söyledi. Demek istediğim, ne istiyorlar dedi Meryem. Bu komünistler neye inanıyorlar? Raşit kıkırdadı, başını salladı ama Meryem onun kollarını kavuşturuşunda, gözlerini başka yöne çevirişinde bir tereddüt hissetti. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Çocuk gibisin. Beynin bomboş, içinde tek bir bilgi yok. Soruyorum çünkü... Çup ko, kapa çeneni. Meryem kapadı. Raşit'in onunla bu şekilde konuşmasına katlanmak kolay değildi. Küçümseyen, hor gören, alay eden tavrına, hakaretlerine, yalnızca bir ev kedisiymiş gibi kızın yanından geçip gitmelerine... Ama 4 yıllık evliliğin arkasından. Meryem korkan bir kadının neleri sineye çekebileceğini çok iyi görüyordu. Ve kendisi korkuyordu. Erkeğin değişken mizacından, bir anda alevlenen öfkesinden, günlük sıradan konuşmaları bile bir tartışmaya, bir er meydanına dönüştürme ısrarından ürkerek yaşıyordu. Meseleyi bazen yumruklarla, tekme tokatlarla çözmeye kalkıp, sonra da bulanık özürlerle geçiştirmesinden, bazen buna bile gerek görmemesinden korkuyordu. Hamamdaki kanamadan sonraki 4 yılda umutları 6 kez canlanmış, sonra da yerle bir olmuştu. Her kayıp, her çöküş, doktora yapılan her ziyaret Meryem için bir öncekinden de yıkıcı oldu. Her hayal kırıklığı Raşit'i biraz daha uzaklaştırdı, biraz daha acılaştırdı. Artık Meryem ne yapsa hoşnut edemiyordu onu. Evi temizliyor, elinin altında bolca temiz gömlek bulunmasını sağlıyor, en sevdiği yemekleri pişiriyordu. Bir gün sonu fecaate varan bir şey yapıp makyaj malzemeleri satın aldı, erkek için boyandı. Ama adam eve gelince ona şöyle bir bakıp suratını öyle bir tiksintiyle buruşturdu ki Meryem hemen banyoya koşup yüzünü yıkadı, utanç gözyaşları sabunlu suya, dudak boyası rimele karıştı. Artık akşamları erkeğin eve dönüşünü ürküntüyle bekler olmuştu. Anahtarın şakırtısı, kapının gıcırtısı yüreğini gümbür gümbür attırmaya yetiyordu. Yatağından Raşit'in ökçelerinin takırtısını, daha sonra da çoraplı ayakların çıkardığı boğuk tıpırtıyı dinliyordu. Kulaklarıyla erkeğin hareketlerini izliyordu. Zeminde sürüklenen iskemlenin gıcırtısı, oturunca bambu koltuğunu salıverdiği şikayetçi inilti, tabağa çarptıkça çın çın öten kaşık, çevrilen gazete sayfalarının hışırtısı, içilen suyun şapırtısı. Kabi deli gibi atarken merak ediyordu. Bu gece saldırmak için nasıl bir bahane bulacaktı bakalım. Önemsiz de olsa tepesine attıracak bir şey daima mutlaka çıkıyordu. Çünkü kız onu memnun etmek için ne yaparsa yapsın, isteklerini, taleplerini ne kadar eksiksizce yerine getirirse getirsin yetmiyordu. Oğlunu ona geri veremiyordu. Adamı bu en önemli, en temel ihtiyacını karşılayamamış, onu 7 kez hüsrana uğratmıştı. Dolayısıyla Raşit'in bir yükten, bir külfetten başka bir şey değildi artık. Bunu adamın ona bakış biçiminden anlayabiliyordu. Bakarsa tabii. Meryem yalnızca bir baş belasıydı artık. Şimdi ne olacak diye sordu adama. Raşit ona ters ters baktı. İç çekmeyle inleme arası bir ses çıkardı. Bacaklarını masadan indirip radyoyu kapadı. Radyoyu da alıp yukarıya odasına çıktı. Kapısını kapadı. Meryem sorusunun yanıtını 27 Nisan'da aldı. Çatırtılar derin ani kükremelerle. yalın ayak aşağıya oturma odasına koştu. Raşit'i fanilası karman çorman saçları ile pencerenin önünde buldu. Ellerinin ayasını cama bastırmıştı. Meryem pencereye onun yanına gitti. Gökyüzünden yıldırım hızıyla geçen kuzeye ve doğuya yönelmiş askeri uçakları görebiliyordu. Saldıkları sağır edici cayırtı kulaklarını acıttı. Uzaklarda gök gürültüsünü andıran gürlemeler yankılanıyor, bir anda beliren duman sorguçları göğe yükseliyordu. ''Ne oluyor Raşit? Nedir bütün bunlar?'' ''Allah bilir.'' diye humurdandı adam. Radyoyu karıştırdı, yalnızca parazit buldu. ''Ne yapacağız?'' ''Bekleyeceğiz.'' dedi Raşit sabrı taşmışçasına sinirli. O gün daha sonra o hala radyoyu kurcalıyor, Meryem de mutfakta ıspanak garnitürlü pilav hazırlıyordu. Raşit için yemek pişirmekten zevk aldı, hatta can attığı günleri anımsadı. Şimdi yemek yapmak kaygılandırıcı, hatta korkutucu bir işlemdi. Kurmalar her zaman adamın ağız tadına göre ya çok tuzlu ya da çok yavandı. Pilav ya çok yağlı ya da çok kuru olmakla eleştiriliyor, ekmek bazen hamur gibi bazen de fazla gevrek bulunuyordu. Raşit'in sürekli kusur bulması, Meryem'in mutfakta elini ayağına dolaştırıyor, özgüvenini yerle bir ediyordu. Tepsiyi götürdüğünde radyoda milli marş çalınmaktaydı. ''Sebze yaptım.'' dedi. ''Koy şuraya, çeneni de kapa.'' Müzik bitince bir erkek sesi duyuldu. Kendini hava kuvvetlerinden Albay Abdülkadir olarak tanıttı. Günün erken saatlerinde başkaldıran 4. Zırhlı Tümen'in havalimanını ve kentin kilit kavşaklarını ele geçirdiğini bildirdi. Kabil Radyosu, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları, Dışişleri Bakanlığı binasına zapt edilmişti. Kabil artık halkın elinde, dedi gururla. İsyancıların denetimindeki MiG uçakları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırmıştı. Tanklar konutun arazisine girmişti. Orada şiddetli bir çatışma sürmekteydi. Davut'a bağlı güçlerin tamamına yenilgisi yakın, dedi Abdülkadir, güven veren bir ses tonuyla. Günler sonra komünistler Davut Han rejimiyle bağlantılı olanları alelacele toplu halde infaza başladığında Paul E. Charkey hapishanesinde oyulan gözlerin, elektrik verilen cinsel organların söylentileri Kabil'e yayıldığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen katliamı Meryem de duydu. Davut Han öldürülmüştü ama komünist isyancılar önce aileden kadınlarla torunlar dahil yaklaşık 20 kişiyi öldürmüştü. Dedikodular muhtelifti. Davut Han'ın kendi canına kıydığı, çatışmanın doğruya çıktığı an kurşunlandığı, sona saklandığı, ailesinin katlini seyretmeye zorlandığı, ondan sonra vurulduğu söyleniyordu. Raşit radyonun sesini açtı, öne doğru eğildi. Silahlı güçlerden oluşan bir devrim konseyi kuruldu. Vatanımız bundan böyle Afganistan Demokratik Cumhuriyeti olarak bilinecektir, diyordu Abdülkadir. Aristokrasi, akraba kayırmacılığı ve eşitsizlik dönemi sona ermiştir sevgili hemvatanlarımız. Yıllardır süren istibdada son verdik. İktidar şimdi kitlelerin ve özgürlük aşığı insanların elinde. Ülkemizin tarihinde parlak, şanlı bir dönem başlıyor. Yeni bir Afganistan doğdu. Sizi temin ederiz ki hiçbir şeyden korkmanıza gerek yoktur, değerli Afgan halkı. Yeni rejim yasalara hem İslami hem de demokratik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Şimdi sevinç gösterileri, kutlamalar yapma zamanıdır. Raşit radyoyu kapadı. Şimdi bu iyi mi kötü mü oldu, diye sordu Meryem. Anladığım kadarıyla zenginler için kötü, dedi Raşit. Ama bizim için o kadar da kötü olmayabilir. Meryem'in aklına Celil geldi. Bu durumda komünistler onun peşine düşer miydi acaba? Onu hapse atarlar mıydı? Ya oğullarını, işini, malını, mülkünü elinden alırlar mıydı? Sıcak mı? Dedi Raşit gözlerini pilava dikerek. Tencereden şimdi aldım. Erkek homurdandı, kaseyi uzatmasını söyledi. Sokağın aşağısında kırmızılı sarılı ani ışık çakımları geceyi aydınlatırken yorgunluktan bitkin haldeki Fariba dirseklerin üzerinde doğruldu. Saçları terden sırılsıklandı. Üst dudağının kenarında ter damlaları titreşiyordu. Yatağın yanında duran yaşlıca ebe, Vecma, bebeği elden ele geçiren hakimle oğullarını seyrediyordu. Bebeğin açık renk saçlarına, pembe yanaklarına, büzülmüş tomurcuk dudaklarına, şiş kapakların gerisinde kıpırdayıp duran, incecik yarıklardan görünen yeşim yeşili gözlerine hayran hayran bakmaktaydılar. Sesini ilk kez duyunca birbirlerine gülümsediler. Bir kedi miyavlaması gibi başlayan ağlama sağlıklı, gırtlak dolusu bir ulumaya dönüştü. Nur gözlerini mücevhere benzediğini söyledi. Ailenin en dindarı olan Ahmet yeni doğan kız kardeşinin kulağına ezan okudu, yüzüne 3 kez üfledi. Leyla öyle mi, diye sordu hakim kızının kucağında hafif hafif zıplatırken. Fariba yorgun yorgun gülümsedi. Leyla evet, gece güzeli, tam uydu. Raşit parmaklarıyla pilavdan bir top yaptı. Ağzına attı, bir kez çiğnedi, sonra bir daha yüzünü buruşturdu, sofraya tükürdü. Ne oldu, dedi Meryem, sesindeki ürkek af dileyen tınıdan nefret edeydi. Nabız atışlarının hızlandığını, derisinin çekildiğini hissetti. Ne oldu, diye mızıldandı adam ona öykünerek. Olan şu ki yine aynı şeyi yapmışsın. Ama her zamankinden 5 dakika fazla kaynattım. Yalanın daniskası. Yemin ederim. Adam parmaklarındaki pirinçleri öfkeyle silkeledi. Sosu, pilavı sofraya döke saça tabağını itti. Meryem salondan bir hışım çıkan erkeğin arkasından baktı. Sokak kapısının gürültüyle kapandığını duydu. Yere diz çöktü. Pirinç tanelerini toplayıp tabağa koymaya çalıştı. Ama elleri çok kötü titriyordu. Durup titremenin geçmesini beklemek zorunda kaldı. Korku göğsüne çökmüş. Ezdikçe eziyordu. Birkaç derin nefes almaya çalıştı. Salonun karanlık camında solgun, rengi atmış yansısını gördü. Bakışlarını hemen kaçırdı. Sonra ön kapı açıldı. Raşit oturma odasına döndü. "Ayağa kalk," dedi. "Buraya gel, kalk." Kızın elini yakaladı. Açtı. Avucuna bir miktar çakıl taşı koydu. "Sok ağzına." "Ne?" "Doldur ağzına." "Kes şunu Raşit, ben..." Güçlü elleri kızın çenesine yapıştı. İki parmağını Meryem'in ağzına soktu. Dudaklarını zorla araladı. Soğuk sert taşları içine sokuşturmaya başladı. Meryem direniyor, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ama adam üst dudağı tiksintiyle kıvrılmış bir halde çakıl taşlarını sokmayı sürdürdü. "Şimdi çiğne," dedi. Ağzı kumla, taşla dolan Meryem yalvarmayı denedi. Bir şeyler gebeledi. Gözlerinden yaşlar yuvarlanıyordu. "Çiğne," diye kükredi adam. Tütün kokulu soluğu kızın yüzüne çarptı. Meryem çiğnedi. Ağzının gerisinde bir şey çatırdadı. "Güzel," dedi Raşit. Yanakları seyiriyordu. "Pilavının tadının neye benzediğini şimdi öğrendin işte. Bu evlilikte bana ne verdiğini biliyorsun artık. Berbat yemekler dışında hiçbir şey." Sonra çıkıp gitti. Meryem ağzındakileri tükürdü. Taşlar, kan ve kırılan iki azı dişinin parçaları.